Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programına hoş geldiniz. Şair ve yazar Sayın Hava Tekin bizlerle, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sayın Tekin, bu programımızda neler anlatacaksınız Kıbrıs'la ilgili?
Teşekkür ediyorum. Bu programımızda Osmanlı'nın Kıbrıs'la olan ilişkisi ne zaman başladı, nasıl gelişti üzerinden konuşmak istiyorum. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize... Kıbrıs'ta, Akdeniz'de çok önemli bir ada olan Kıbrıs'ın, antik dönemden itibaren çok önemli bir ada olan Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu'yla ne zaman bağ kurduğu konusunda bilgi vermek gerektiğini düşünüyorum. Osmanlı'nın şöyle bir sorunu var, sorunu var diyeceğim. Çünkü karalardan yola çıkan ve karaları fethetmek üzerinden hareket eden Orta Asya, dan itibaren at sırtında olan Osmanlı Devleti askerleri karaları ele geçirdikten sonra ancak denizleri düşünmeye başladılar. Ki bu da uzun bir zaman aldı. Uygarlıkların hepsi denizle ilişkili olan uygarlıklardı. Oysa 1347 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin bir donanması olmadığı görülür. 1347 yılında artık bunun bir gereklilik olduğuna karar veren Osmanlı Devleti donanmasını kuruyor ve denizlere iniyor. O dönemden sonra artık deniz ötesindeki ülkeleri, karaları fethetmesi gerektiği düşüncesi ağırlık basmaya başlıyor. Tabii ki haliyle hemen karşısındaki adaya da bakıyor. Kıbrıs hemen karşısında duran bir ada çünkü. Bu dönemde şunu söylememiz gerekiyor. Osmanlı Devleti Kıbrıs'ın aslında uzun süredir sorun olduğunu farkında. Nasıl sorun olmakta? Hemen yakınında olduğu için Akdeniz kıyılarındaki şehirlere bir anlamda musallat olan korsanlar yüzünden sıkıntılar yaşıyor. Korsanları kim koruyor? Kıbrıs'ta o süreçte hüküm sürmekte olan Venedikliler. Birçok nedenle korsanlara yataklık yapıyor ve lojistik sağlıyor. Osmanlı Devleti Venediklileri bu konuda çok uyarıyor. Ama hatta 1540 yılında bir anlaşma yapıyor Venedik'le. Diyor ki korsanlara yataklık yapmayacaksın, izin vermeyeceksin, kıyılarıma saldırmalarına engel olacaksın, buna izin vermeyeceksin. Fakat Venedik buna uymuyor, tam tersi korsanlara el vermeye, yardım etmeye devam ediyor. Bunun üzerine Osmanlı Devleti artık Kıbrıs'ın ele geçirilmesi gerektiğini karar veriyor. Böyle bir karardan sonra da gerekli hazırlıklara başlıyor. Tarihçilerin anlatmasına göre Sokollu Mehmet Paşa o sırada sadrazamdır ve karşı çıkıyor Kıbrıs'ın fethine. Henüz erken diyor. Sadrazamın o sırada başka planları vardır genişlemekle alakalı. Fakat 2. Selim bu konuda baskıcı davranıyor, kararı kesindir. Bunun üzerine hazırlıklar tamamlanıyor ve Kıbrıs'ın fethi için her türlü şey yapılıyor. Ama ondan önce Osmanlı stratejik baktığı için olaylara Rodos'u ele geçiriyor. Rodos'un kesinlikle çok ilginç. Bu da geniş baktığını gösteriyor aslında Osmanlı Devleti'nin politik açıdan, siyasi açıdan bölgeyi iyi gördüğünü ortaya koymakta. Rodos ele geçirilince Venedik anlıyor. Diyor ki sıra bize geliyor. Bu yüzden hemen gerekli düzenlemeleri başlıyor ada içindeki. Kaleleri, surları, askeri anlamda güçlendirilmesi gereken her tarafı güçlendirme çalışmalarına başlıyor. Surları güçlendiriyor, kaleleri güçlendiriyor. Yani Osmanlı saldırısı gerçekleştiğinde ne kadar uzun süre dayanabilirse ve savaştan galip çıkarsa o koşulları hazırlamaya çalışıyor. Bu ciddi bir hazırlık tabii ki. Dışarıdan yardım alıyor, mühendisler getirtiyor, toplar hazırlanıyor, her türlü hazırlık yapılıyor. Fakat Rodos'tan önce ve daha da öncesinde Memlükleri yenmiş, Mısır'ı ve Suriye'yi almış olan Osmanlı'nın Kıbrıs'ı almak için çok nedeni vardır. Bu nedenlerin başında artık Memlüklerden sonra Haç yolunun yani kutsal toprakların koruyucusu konumuna geçen Osmanlı'nın bu nedenle bir kere bunu kesinlikle sağlamak zorunluluğu vardır.
Açık kapı bırakmayacak
kesinlikle.
Tabii.
Çünkü doğru. Hac yoluna çok fazla saldırı oluyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacılara çok fazla sorun çıkıyor. Tüccarlara çok sorun çıkıyor. Yine aynı yolu kullanan tüccarlara çok sorun çıkıyor. Bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Birinci neden bu. İkinci neden, Osmanlı artık Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Akdeniz ticaretine hakim olmak istiyor ve Akdeniz ticareti için Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğunu artık anlamaya başlamış. Bu yüzden de Kıbrıs'ın fethi gerekli. Üçüncüsü ve belki de bütün bunların alt nedeni Kıbrıs'ın stratejik önemi. Bütün çevredeki ülkelerle olan bağı sağlayacak ve bir anlamda üst noktasında olan bir ada. Buraya konuşlandığı zaman Osmanlı'nın pek çok yere müdahale edebileceğini düşündüğünü anlıyoruz. Bunun üzerine gerekli hazırlıklar tamamlanıyor ve Osmanlı Devleti savaş açıyor ve 1570'li yıllarda Kıbrıs Seferi başlıyor.
Evet, tabii şimdi burada sizin de bahsettiğiniz gibi aslında donanma oluşması çok önemli değil mi?
Tabii
denizlerdeki
ki.
O hakimiyet açısından. Tabii. Çünkü Rodos'un alınması da hani böyle hep kitaplarda, tarih kitaplarında anlatıldığı üzere çok kolay olmamıştır.
Kesinlikle.
Hatta Malta'da buna benzer şeyler yaşandı. Hı hı. Onu da biliyoruz. Orası da çok zor fethedilmesi, hı hı, noktasında çalışmalar yapıldı. Uğraşlar verildi. Adaları fethetmek zor.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü çok korunaklılar, kendi iç dinamikleri var adaların ve yardım almaları çok kolay. Bu yüzden de fetihleri çok zor oluyor adaların. Halk da bunu bildiği için gerekli şekilde donanım sağlıyor. Sonuç itibariyle de zor oluyor adaların ele geçirilmesi.
Evet, bu tabii donanmayla birlikte aslında Kıbrıs'ın fethedilme sürecinde pek çok Osmanlı deniz subayının da tabii ön çalışma yaptıklarını düşünüyorum.
Kesinlikle,
ben. Siz ne dersiniz?
Öyle. Şimdi ona geçmeden şunu söylemek isterim size. Bugün bile donanmanın ne kadar önemli olduğunu, deniz gücünün ne kadar önemli olduğunu dinleyenlerimiz de sizler de takdir edersiniz. Çünkü yalnız karada olmak artık yetmiyor. Denize egemen olamayan bir devletin tam anlamıyla güvenliğini sağlaması söz konusu değil artık. Çünkü günümüz koşullarında bile ne kadar etkili olduğu biliniyor artık. O dönemde ki olanaklar daha sınırlıyken gemilere yüklenen toplarla fethedilmeye çalışıyor adalar. Bu yüzden donanma çok önemli. Osmanlı'nın hem donanmaya sahip olmak için çabaya girmesi hem de denizlerin ne kadar önemli olduğunu fark etmesi çok dikkat çekici burada. Çünkü artık topraklarına yeterince kara toprağı elde edilmiştir. Toprakların dışına çıkma ihtiyacı vardır artık. Çünkü Osmanlı imparatorluk olma yolundadır. Bu yüzden de genişleme onun için her zaman elzemdir.
Evet. Devam
tabii
edelim.
Dediğiniz gibi çok fazla mühendislik yardımı alıyor, toplar dökülüyor, gemiler en iyi şekilde donanıyor ve bu sefere hazırlık yapılıyor. 1570'li yıllara gelindiğinde Kıbrıs'ın fethi dediğimiz gibi başlamış oluyor. Tabii ki fetih başlayınca hemen sonuca ulaşılmıyor. Çünkü az önce söylediğimiz üzere Venedikliler ciddi bir ne yapıyorlar? Hazırlık yapıyorlar. Kaleleri elden geçiriyorlar, surları elden geçiriyorlar. Toplar dökülüyor, kapıları, kale kapılarını güçlendiriyorlar. Hatta demir bir kapı yapılıyor. O demir kapı çok büyük bir zorluk getiriyor Osmanlı'ya. Evet, 1570'li yıllarda başlayan bu fetih, İlk önce Limassol ele geçiriliyor. Limassol aslında savaş vermeden teslim oluyor. Onu gören diğer iki şehirde Baf ve Lefkoşa, onlar da teslim
oluyor. Bunlar aslında şehir krallıkları değil mi?
Tabii, şehir evet. krallıkları. Daha doğrusu şehir krallıklarının izi, krallık ortadan kalkmıştır. Hı hı. Ama şehir şehir yönetimler devam etmektedir. Bu yüzden de o özelliğini taşımaktadır. O süreç geldiğinde, yani hem Lefkoşa hem Baf teslim olduktan sonra ada bir anlamda ele geçirilmiş sayılıyor. Ama çok önemli bir şey var. Maosa henüz ele geçirilmemiştir. Ve Maosa limanıyla tam anlamıyla korunaklı bir şehirdir. Ve bu bir anlamda fetih tamamlanmamış anlamına gelmektedir. Bu yüzden ara veriliyor ve bu dönemde Kıbrıs'ta Beylerbeyliği kuruluyor. Beylerbeyi, ilk Beylerbeyi Muzaffer Paşa, Avanyolu Muzaffer Paşa olarak anılıyor tarihte. O Beylerbeyi olarak atanıyor ve atanmasının hemen arkasında bu kez Mausa'yı ele geçirmek için hazırlık başlatıyor. Çünkü biliyor Mausa'nın çok çetrefilli bir kuşatması olacağını tahmin ediyor. Gerçekten de 1,5 ayda elde edilen Limassol, Baf ve Lefkoşa şehirlerine karşın 1 yıl sürüyor. Mausa'nın ele geçirilmesi.
Çünkü çok hazırlıklı,
çok
değil mi?
Çok hazırlıklılar. Çok sağlamlaştırıyorlar bütün kaleleri ve her karşılık veriyorlar. Her çatışmaya bir karşılık veriyorlar. Çok direniyorlar. Kulelerde ayrı zayiat veriyor Osmanlı. Şehrin girişinde ayrı zayiat veriyor. Çok uzun sürüyor. Sonunda az önce söylediğim o demir kapıya geliyor sıra. Bunun dışında rivayetler de çok önemli. Derler ki öyle bir kapı yapmışlar ki kapının girişine bir de çark yapmışlar ve o çark bıçaklı bir çarkmış. Demir kapıyı onu geçiyorsun, sonra demir kapıyı geçiyorsun. Çarka her giren parçalanıyor ve hiç kimse içeri giremiyor. O kapıya bile ulaşamıyor. Bunun üzerine tarihte Can Polat Paşa olarak anılan Kilis Beylerbeyi, Kilis Bey'i savaşa katılmış, o da tabii ki orduya katılarak o dönemde atıyla çarkın içine giriyor ve ölüm pahasına çarkı parçalıyor. Bunun üzerine demir kapıya ulaşılıyor ve rivayet odur ki demir kapı önüne o dönemin bütün malzemesi, odunları, yünleri yığılarak yakılıyor, eritiliyor. O günlerce yanıyor demir kapı ve o günler süren o yangından Mausa göklerinin görünmediği söyleniyor dumandan. Bu kadar büyük bir süre geçtikten sonra Mausa sonunda ele geçiriliyor.
Nasıl güzel bir teknoloji, nasıl farklı bir teknoloji yapmışlar aslında, değil mi? Yani bu da bir yaratıcılık
kesinlikle
gerekiyor tabii.
Ben şöyle bakıyorum, yani bugünkü teknolojinin altına baktığımız zaman geçmişten çok fazla feyz aldığını düşünüyorum. Yani yanıcı madde kullanmak o dönemde, neft diye geçen barut mesela o dönemde nasıl kullanılacak, onları çok irdeliyorlar. Kimyacılarının, o dönemdeki kimyacıların çok yetkin olduğunu düşünüyorum ben. Yani hem silah üretmede hem hangi malzemenin nerede kullanılması gerektiği konusunda çok iyiler. Bugünün mühendisleri mutlaka teknolojiden yararlanıyor ama o günün mühendislerinin o topları dökerken, topların menzillerini ayarlarken, ne kadar sürede yeni bir atış gerçekleştirebileceğini ayarlarken ki bilgileri de çok şaşırtıcı. Biz bunu mimaride de görüyoruz. Hatırlarsınız birçok mimari örneğinde bugün yüzyıllar sonra bile dayanıklı olmasının, o mimari eserlerinin neye dayandığını araştırıyoruz ve sonuçta nereye ulaşıyoruz? Mühendislik harikası onlar. Çünkü öyle malzemeler kullanılmış ki o malzemeler bu dayanıklılığı sağlamış. Yüzyıllar boyunca sağlam. Aynı şekilde işte donanmalar da o fetih sırasında gerekli toplar, gerekli malzemeler kullanılmış ve o savaşlar gerçekleştirilmiş. Ama Venediklilerin de hakkını yememek gerekiyor. Ciddi şekilde adayı savunmuşlar. Demek ki elden çıkarılamayacak kadar kıymetli bir yer olduğunu Venedik çok iyi biliyor. Bugün hala Kıbrıs üzerinde bir takım hesaplar yapılmasının temelindeki sebeplerden herhalde.
Yani geçmişe baktığımızda da aslında çok fazla bir şeyin değiştiğini görmüyoruz.
Kesinlikle.
Kıbrıs önemini hiçbir zaman kaybetmiyor. Kaybetmeyecektir de. Kıbrıs'ın tabii o kendine has, o müthiş stratejik noktası belki de onu her zaman değerli kılmaya devam edecek.
Katılıyorum size.
Burada teknoloji gelişse, efendim çok karalar, denizler, böyle her şey çok kolay aşılsa bile, hani hep diyoruz ya her şeyin özü çok değerli diye, Kıbrıs o özü içinde barındırıyor.
Şimdi bugün mesela uçak gemileri yapılıyor ve uçak gemileri her yerde konuşlanabiliyor. Oradan savaş yönetebiliyor. Ama ne olursa olsun bir toprak parçasının üs olması çok kıymetli. Daha sonraki yıllarda İngiliz yönetimine girmiş olan adanın 2 tane üssünü hala İngiliz yönetiminin kullanıyor olmasının da ve daha fazla da yer istemesinin nedeni de buna dayanıyor bence. Çünkü siz bir uçak gemisini bir deniz üzerinde ne kadar dayandırabilirsiniz? Ne kadar süre dayanabildiğiniz kadar dayanırsınız? Ama bir adanın size sağlayacağı lojistik çok farklıdır. Güvenlik çok farklıdır. Siz orada istediğiniz kadar istediğinizi üretirsiniz, istediğinizi yaparsınız ve size çok başka olanaklar sağlar. Bu yalnız stratejik anlamda, siyasi anlamda da değildir. Orada toprak vardır, topraktan üretim yapılır. O üretimle siz o süreci değerlendirirsiniz, yönetirsiniz. Bir açlık söz konusu olmaz, bir gıda endişesi söz konusu olmaz ve siz o süreci çok daha sağlıklı yönetirsiniz.
Çok aslında, daha dirençli olursunuz.
Kesinlikle. Evet. Yani şimdi Venediklilerin Mausa'yı zor vermesinin bir başka sebebi de limandır. Limandan çok fazla yardım almışlardır, gıda yardımı almışlardır, kendi gıdalarını stoklamışlardır. Ama bunun dışında dışarıdan da çok ciddi miktarda hem silah hem de gıda yardımı almışlardır.
O dönem açısından baktığımızda zaten limanlar çok önemli ticaret merkezleri. Bugün de aslında kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Ve gerçekten bu ticaret insanları zenginleştiren, varsıllaştıran, bir noktada da onları güçlü kılan noktalar olarak ortaya çıkıyor değil
Katılıyorum.
Mi?
Bir de şöyle bir şey var. Ticari açıdan limanlar çok önemli. Çünkü ülkeler arasındaki ürün değiş tokuşu gerçekleşiyor. Bu kıymetli bir şey. Ama onun yanı sıra tüccarların getirdiği bir sürü özellik var. Tüccarlarla beraber meraklı insanların gelip yerleştiğini görüyoruz. O dönemde kölelik var. Mesela kölelerin azat edildiği ve bu adalara yerleştiği biliniyor. Yine aynı şekilde çeşitli nedenlerle adaya yerleşmeyi arzu eden insanların bu limanları kullanarak, bu ticaret yollarını kullanarak önce gördükleri, tanıdıkları, ondan sonra yerleşmeye karar verdikleri söyleniyor. Hatta saygıyla ve rahmetle anmak isterim kıymetli Halit Hocam, Kıbrıs'ın çok kıymetlisidir. Derdi ki onu benim atalarım paşazade, kadızadeler gemiyle Maus açıklarından Lefke'ye doğru ilerlerken Lefke'de bir portakal kokusu duymuşlar. Ve o portakal kokusuna koklaya koklaya gelip almışlar Lefke'yi derdi. O da böyle bir anekdot olsun. Yani her açıdan verimli bir toprağın, verimli limanları olan ve gelecek vaat eden bir adanın ilgi çekmemesi mümkün değil. Bu yüzden de ada cazibesini her dönemde sürdürmüş ve sürdürecek diye düşünüyorum. Osmanlı'nın adayı 1571 yılında ele geçirmesinden bugüne ne kadar uzun bir zaman geçti bakın. Ve hala biz Kıbrıs'ın üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Ve hala Kıbrıs'ın paylaşılamadığını görüyoruz. Başka başka gerekçeler olsa da sonuçta burada asıl olan Akdeniz'e hükmetmek, Akdeniz'deki ticareti değerli kılmak ve ona sahip olmak isteği diye
şimdi
düşünüyorum.
Şimdi Kıbrıs halkının o toprağına sahip çıkma duygusunu da konuşuyoruz ya. Burada Osmanlı ile araları nasıl? Onu biliyor musunuz Kıbrıslıların? Şimdi, ilişkileri nasıl gelişmiş?
İlginç bir şey var. Osmanlı Devleti Kıbrıs'ı almaya karar verdiğinde tabii teçhizatla gidiyor ama Kıbrıs'taki halkı tanımıyor ve Kıbrıs'taki halkın tepkisini bilmiyor. Derler ki önceden gönderilen birkaç akıncı adaya ulaşmış, işte tüccar kılıklı ve halk arasında halkın memnuniyetini, Venedik'le ilişkisini sorgulamış. Tabii ki o dönemde başka başka gerekçeler de var. Örneğin 46 yılında Kıbrıs resmen Hristiyanlığı kabul etmiş ve buna karşı çıkan Yahudiler sürülmüşler Kıbrıs'tan. Bu Kıbrıs'taki Hristiyanlığın ne kadar o dönemde baskın olduğunu gösteriyor. Neden bunu söylüyoruz? Bu neden önemli? Hristiyanlık dinine inanan bir halkın Müslüman bir devletin kendi ülkelerini ele geçirme isteğine nasıl karşı duracaklar, ne yapacaklar, ne bekliyorlar, ne umuyorlar, ne oluyor onu bilmek istiyorlar. Ve sonuçta bir takım halkın, çünkü çok farklı halklar var Kıbrıs'ta. Lüzinyanlardan kalma var, diğer uygarlıklardan kalma koloniler hala duruyor. Yani belki koloni olmaktan, krallık olmaktan çıkmışlardır ama onlardan kalan aileler orada hala yaşamaktadırlar. Bu yüzden yapılan araştırma onlardan bazılarının mutsuz olduğunu gösteriyor ve ada Lefkoşa ele geçirilirken özellikle halkın yardım ettiği söyleniyor Osmanlı'ya, stratejik noktaları gösterdiği söyleniyor. Bu çok önemli bir şey.
Gerçekten.
Yani Kıbrıs'ın her anlamda değerli olduğunu halk da farkında, yaşayanlar da farkında, dışarıdakiler de farkında. Bu yüzden de sürekli gözde ve ele geçirilmesi gereken bir ada olarak
Osmanlılar ama devamlılık sağlamışlar değil mi Kıbrıs'ta?
Tabii. Osmanlı Kıbrıs'ta 307 yıl egemenlik kurmuş ve yaşamış. Tabii ki Osmanlı'nın adaya yerleştikten sonra kendi kültürünü yaşatmak adına ve güvenliğini sağlamak açıdan yaptığı işler de var. İlk yaptığı iş tabii ki nüfus. Nüfus götürüyor. Fethettiği yerlere nüfusu götürmek Osmanlı'nın zaten bir düsturu. Her zaman yaptığı bir şey. Önce orada bir sayım yapıyor. Nerede ne var öğreniyor. Ona göre de nüfus kaydırıyor. Ve daha sonra fetihten hemen sonra çıkartılan fermanla da Kıbrıs'a gönderilecek halkın niteliği ortaya konuyor. Çok ilginçtir. Ferman der ki Kıbrıs'a gönderilecek halk topraksız olsun, işsiz olsun, barınacak ihtiyaçları olmasın ki gittiği toprağa sahip çıksın. 12 bin kişinin Kıbrıs'a yerleştirilmesi hedefleniyor ki 5700 küsur hane olarak saptanıyor o dönemde. Bu kadar kişi gidecek, yerleşecek, bizim kültürümüzü yerleştirecek ve yaşatacak diye karar alınıyor. İşte Karaman Beyliği ve Niğde, Bor, Ürgüp bütün o dolaylardaki halka bu ferman iletiliyor. Hatta deniyor ki 10 haneden bir hane seçilerek zanaatkarlar da Kıbrıs'a gönderilsin. Bütün gerekli olan meslek gruplarından zanaatkarlar da gönderilsin diye ferman çıkartılıyor. Tabii ki fermanın tamamen uygulandığı söylenilemez. Çünkü yerleşik hayatta olan insanların kendi topraklarından başka bir toprağa göç etmeleri de çok fazla cazip olmayabiliyor. Ama Osmanlı orada da şunu yapıyor. Diyor ki göçürülmesi kararlaştırılan halkın malı mülkü varsa satıla, elde edilen para o aileye verile. Öyle bir de cazip hale getirici, özendirici ferman çıkartıyor. Ayrıca Kıbrıs'a göçürülmeyi kabul eden halkın da 2 yıl boyunca hiçbir vergi ödemeyeceği kayıt altına alınmış.
Evet. Çok teşekkür ederim. Yine çok güzel bir sohbet oldu.
Ben
bu güzel program için. Şair ve yazar Hava Tekin'le Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programında birlikteydik. Hoşçakalın.
Kıbrıs Türk Kültüründen İzler.